3. 3. Eflak Boğdan Olayları 1861-1866. Olayların Sebepleri. Paris Antlaşması'nın ruhuna uygun olarak 6 Aralık 1861'de yayımlanan bir fermanla Eflak Boğdan eyaletlerinin Prens Kuza tarafından ve bir divanla idare edilmesi kabul edilmişti. Böylece Romanya Birliği Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında vücut bulmuş oluyordu. Fakat fermanda tasrih edilmiş olduğuna göre bu birlik prensin Eflak ve Boğdan voyvodalıklarını nefsinde topladığı müddete inhisar ettirilmişti. Prens feragat ettiği veya öldüğü takdirde Eflak ve Boğdan yine ayrı voyvodalar tarafından idare edilecekti. Bu demekti ki Eflak ve Boğdan'ın idari birliği prensin akıbetine bağlanmış geçici bir birlikti. Böyle bir hal sureti birlik taraftarlarının müfrit olanlarını tatmin edemezdi. Bu sebeple Eflak ve Boğdan'da Osmanlı Devleti'ni uğraştıracak olaylar çıkması tabiiydi. Birleşmiş Memleketlerin ilk meclisi Müşterek Divan 5 Şubat 1862'de toplandı. Meclisin yeni kanun ve nizamlar çıkarmak suretiyle iç idareyi tevhid etmesi gerekiyordu. Halbuki mebuslar hem tecrübesizdiler ve hem de istikbalin kararsızlığı yüzünden devamlı bir heyecan ve asabiyet hali içinde bulunuyorlardı. Politika mücadeleleri, parti kavgaları, şahsi didişmelerle vakit geçirmeye başladılar. Prensle divan arasında anlaşmazlık. Bu durum karşısında prens otoriter bir idare kurmaya kalkıştı. Yeni icraatında muhtelif zümrelerin menfaatlerini telif edemedi. Toprak reformu yapmak istediyse de büyük toprak sahipleri bu reformu haksız ve vakitsiz, Avrupa'da okumuş olan gençler de yetersiz bulduklarından prense karşı cephe aldılar. Divan, iç ve dış durumla mali vaziyet hakkında tenvir edilmediğini ve mebuslara saygı gösterilmediğini öne sürerek prensin hükümetine güvensizlik ifade etti. 1863. Bundan başka prens tarafından tetkike sunulan yeni bir seçim kanunu tasarısını da reddetti. 1864. Bunun üzerine prens Napolyon III'ü taklit edip orduya istinat ederek divanı dağıttı ve basın kanununu kaldırdı. Yeni bir seçim kanunu hazırladı. Buna göre serbest seçimle bir mebuslar ve bir de ayan meclisi kurulacaktı. Bu kanunu bir plebisitle millete tasdik ettirdi ve bütün memurları yemin etmek suretiyle yeni idare tarzını kabul etmeye davet etti, etmeyenler istifa edecekti. Osmanlı Devleti ile yabancı devletlerin durumu. Prensin bu hareketini Babali İlkin sert karşıladı. Ali Paşa prense bir telgraf çekerek Birleşik Memleketlerin devletler arası antlaşmalarla tespit edilmiş olan kanunlarını kaldırmak veya değiştirmek hakkına sahip bulunmadığını ve bu gibi hareketlerin tanınmayacağını bildirdi. Fransa prense Babali ile antlaşmasını teklif etti. Bunun üzerine prens İstanbul'a geldi. Vakainümis Lütfi Efendi'ye göre kralların ve imparatorların karşılanmasında mutat olan törenle karşılandı. Boğaziçi'nde Küçük Su Kadısı'na misafir edildi. Şerefine ziyafetler tertip edildi. Padişah tarafından da nişanlar ve hediyeler verildi. Yapılan görüşmeler sonunda Babali, Birleşik Memleketlerin idari statüsünün 1858'den beri bu memlekette meydana gelmiş olan durumu da göz önünde bulundurarak değiştirilmesine muvaffakat gösterdi. Bunun üzerine Paris Antlaşması devletlerinin temsilcileri İstanbul'da Ali Paşa'nın başkanlığında toplanarak prens tarafından hazırlanmış bulunan yeni anayasa tasarısını bazı değiştirmelerle ve Osmanlı hükümetinin hükümranlık hakları Birleşik Memleketler üzerinde baki kalmak şartıyla kabul ettiler. 28 Haziran 1864. Bu yeni vesikanın Osmanlı Devleti'ni alakadar eden en önemli hükmü, bundan böyle Birleşik Memleketler iç idarelerinde Osmanlı hükümetine danışmadan diledikleri nizamları tesis edebileceklerdi. Böylece Babali, Eflak ve Boğdan üzerindeki tarihi ve siyasi haklarından mühim bir kısmını daha kaybetmiş oldu. Bu başarısından dolayı Bükreş'te parlamento, prensi Romanya'nın kurucusu ve ıslahatçısı 1. Alexander Jan ismiyle selamladı. Hükümet darbesi. Fakat bu sempati tezahüratı altında prense karşı köklü bir muhalefet ruhu yaşıyordu. Halk, toprak reformunun getirdiği şartlara henüz intibak edememişti. Büyük toprak sahipleri angarya ile topraklarını işletmeye alışmışlardı. Angarya usulünün kaldırılması üzerine ellerinde kalan toprakları işletmeleri güçleşmişti. Kendilerine toprak verilmiş olan köylü de toprağının sınırlarını bilmiyordu. İşletme vasıtalarından ve kredilerinden mahrumdu. Geçimi toprağa bağlı olan bu memlekette feyezan ve kuraklık birbirini takip ederek kıtlık yaratmış ve bu olaylar bütün ticaret hayatına tesir etmişti. Halk bütün bu olaylardan prensi sorumlu tutmaktaydı. Romanya'nın kayıtsız ve şartsız birliğine ve istiklaline taraftar olan aydınlara ve politikacılara gelince, onlar da bu işin Prens Cuza'nın çalışmasıyla gelişemeyeceğine kanaat getirmişlerdi. Romanya'nın ne eflaklı ne de buğdanlı olmayan yabancı bir prensin kuracağı bir hanedanla kuvvetleneceğine ve yükseleceğine inanmıyorlardı. Bu atmosfer prensin idaresine karşı bir isyanın patlak vermesine sebep oldu. 28 Mart 1864. Bu isyan prensin memleket dışında bulunmasına rağmen süratle bastırıldı. Babali bu isyandan prensi sorumlu tuttu. Fuat Paşa prense hitaplı mektubunda isyanın gerçek sebeplerini bilmediğini itiraf ettikten sonra halkın meşru sayılabilecek isteklerinin yerine getirilmesini tavsiye etti. Prens bundan alındı. Babali'nin Birleşik Memleketlerinin iç işlerine müdahalede bulunmak hakkına sahip bulunmadığı yolunda cevap verdi. Prensin düşmanları Babali ile meydana gelen bu ihtilafı da vesile tutarak yeni bir hareket hazırladılar. Ordunun da iştirak ettiği bu hareket muvaffak oldu. 23 Şubat 1866'da prens yatak odasında basıldı ve vazifesinden feragat etmeye icbar edildi. Yabancı bir prensin seçilmesi ve alakalı devletlerin davranışı. Aynı gün Romanya parlamentosu Belçika kralının kardeşi Flandre Kontur Leopold'u Romanya tahtına oy birliğiyle prens seçti. Parlamentonun bu hareketi mevcut antlaşmanın ruhuna aykırıydı. Babali, Romanya muhtariyetine kefil bulunan devletlere bu antlaşmalara göre hareket edilmesi düşüncesinde bulunduğunu bildirdi. Yani müşterek meclis dağıtılacak, Eflak'ta ve Boğdan'da 1858'den önce olduğu gibi ayrı ayrı divanlar ve voyvodalar seçilecekti. Bundan başka Bükreş'e bir Türk komiseriyle kefil devletlerden birer delegenin teşkil edileceği bir komisyonun gönderilmesini de teklif etti. Fransa alttan alta Romenleri birliğe ve istiklale teşvik etmiş olmakla beraber seçmiş oldukları prensi beğenmemişti. Fransız hariciyesi Eflak ve Boğdan'daki olayları bir olup bitti gibi kabul ederek meydana çıkan yeni durumun Paris'te bir konferansta görüşülmesini teklif etti. İngiltere, Prusya ve Piemonte bu teklifi desteklediler. Rusya istemeyerek aynı fikre iltihak etti. Esas itibariyle St. Petersburg hükümeti Eflak ve Boğdan'ın milli ve müstakil bir devlet haline gelmesine aleyhtardı. Çünkü böyle bir durumda bu memleketin iç işlerine müdahale edemeyeceği gibi Balkanlar istikametindeki ihtiraslarını da gerçekleştiremeyecekti. Bu sebepledir ki Rus hariciyesi yabancı memleketlerdeki diplomatlarına gönderdiği bir talimatta Eflak ve Boğdan meselesinde mevcut antlaşmaların ruhuna göre hareket edilmesi gerektiğini, aksi takdirde Romenlerin durumlarını ıslah etmek için antlaşmalarda tadilat yapılacaksa, Osmanlı İmparatorluğundaki bütün Hristiyanların durumlarının da göz önünde bulundurulması suretiyle yeni tedbirler alınması icap edeceğini bildirdi. Avusturya, müstakbel bir Romanya Birliği'ni kendi imparatorluğundaki milliyet toplulukları için fena bir örnek olarak kabul ettiğinden o da Eflak ve Boğdan'a yabancı bir prensin getirilmesine aleyhtar ve mevcut antlaşmalara saygı gösterilmesine taraftardı. Paris Konferansı. Paris Konferansı 4 Mart 1866'da toplandığı vakit başlıca kefil devletlerin davranışı böyleydi. Konferansta Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Avusturya mevcut antlaşma hükümlerine göre hareket edilmesi tezini tuttular. Fransa, İngiltere, Prusya ve Piemonte 1858'den beri kefil devletlerce Birleşik Memleketlerin idari statüsünde yapılan tadillerin muvacenesinde yabancı prens seçimi meselesinin incelenmesi lüzumunu ileri sürdüler. Fakat konferansta beliren umumi kanaat, Eflak ve Boğdan'a yabancı bir prens seçmekle meclis mevcut antlaşmayı ihlal etmişti. Konferans bir çıkar yol aradığı sıralarda geçici hükümet meclisi dağıttı. Flandre Kontu Leopold, Romanya tacını kabul etmemişti. Yeni bir prens seçimi için halkı bir plebisite davet etti. Üçüncü Napolyon'un gizli tavsiyeleriyle bu sefer namzet Hohenzollern hanedanından Prens Charles idi. Bu zat 10 Mart 1866'da veraset haklarıyla Romanya prensliğine seçildi. Bu yeni olup bitti karşısında konferans kararını şöyle tespit etti. Yabancı bir prensin Birleşik Memleketler tahtına seçilmesi 1858 antlaşmasına aykırıdır. Birleşik Memleketler'de toplanacak yeni mecliste Eflak ve Boğdan delegeleri ayrı ayrı rey vermek suretiyle birliğin devam edip etmeyeceğini kararlaştıracaklar ve bu mesele halledildikten sonra ancak birliğin devamı halinde meclis yukarıda işaret edilen antlaşma hükümlerine göre yerli bir prensi voyvodalığa seçecektir. Demek oluyor ki kefil devletler Prens Charles'ın Romanya tahtına seçimini kabul etmiyorlardı. Fakat prens bütün tahminlerin hilafına olarak bir İsviçre pasaportuyla ve gizli seyahat ederek 20 Mayıs'ta Romanya toprağına ayak basarak tahta oturdu. 2 gün sonra da Sadrazam Fuat Paşa'ya bir mektup yazarak, padişaha sadakatini bildirerek Babali'nin Romanya üzerindeki hükümranlık haklarını tanımakta olduğunu ifade etti. Başlangıçta Babali ve konferans Prens Charles'ı tanımak istemediler. Fakat Fransa ikiyüzlü bir oyun oynamakta bir mahsur görmüyordu. Romenlere ve yeni prenslerine her türlü manevi yardımını gizli olarak ibzal ediyordu. İngiltere Fransa'yı destekliyordu. Babali 1 Aralık Tuna boylarında askeri hazırlıklar yapmak suretiyle Eflak ve Boğdan'ı işgal edeceği zehabını verdi. Fakat kefil devletler böyle bir harekete razı olmayacaklarını ihsas ettikleri için bu yeni oldu bittiği de kabul etmenin şartlarını aramaya koyuldu. Romanya meclisinde padişahın lehinde sözler söylemesi işi tatlıya bağlamak için bir vesile olarak kabul edildi. Prens Charles, Abdülaziz'e saygılarını sunmak için İstanbul'a seyahat arzusunu gösterince bu arzuya muvaffakat edildi. Prens Charles İstanbul'da. Lütfi Efendi, prensin İstanbul'a gelişini ve ikametini şöyle anlatmaktadır. Prensin Dersaadet'e geleceği istihbar olunmakla, İstikbaline hünkâr yaverlerinden Cemil Paşa, İzzettin vapuruyla Varna'ya bilazime prensi oradan alıp Dersaat'e usulünde istihsar olunan Göksu Kasrı Hümayunu'na mihman eyledi. Bir miktar aramdan sonra yine meskür vapurla Mabeyni Hümayun'a azimetle Huzuru Hümayun'a bilvusul uhdesine memleketeyn voyvodalığı tevcih olundu. Oradan Sirkeci iskelesine çıkıp Yemin veya Sarında iki tabur Asakir-i Şahane-i Safbeste-i Kıyam olduğu halde faytonla Babali'ye gelip Vükelâ-i Faham Mumâileyhe icra-i tehniyet ettiler. Badehu kasrı meskure avdet etti. Birkaç gün sonra Cemil Paşa vasıtasıyla Mabeyni Humayun'a bildave huzuru Hümayun'da birinci rütbeden murassa bir kıta nişanı Osmani ita olundu. O gün Mektebi Harbiye imtihan günü olduğundan Müşarünü Leyhin oraya azimetiyle olunan harekatı askeriye temaşa ettirdikten sonra akşamı Hariciye Nazırı yalısında Vükelâ-i Faham mevcut oldukları ve Müzikâ-i Hümayun takımı ulah havası çaldıkları halde mükemmel bir ziyafet verilmiş ve taraf-ı şahaneden 5 res necdi atlar ihsan kılındı. Dersaadet-i Vürudunun 9. günü veda için Mabeyni Hümayun'a giderek ifa-i resmi vedadan sonra yine meskür vapura rakiben Müşarülneyn Cemil Paşa refakatiyle canibi emarete gitmiştir. Dipnot Lütfi Tarihi Yazma Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi. Romanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni durumu. İstanbul'a gelişinden önce Ali Paşa ile Prens Charles arasında yapılan mektuplaşmayla Eflak Boğdan'ın imparatorluktaki yeni durumuyla prensin bu beylik üzerindeki hakları tespit edilmişti. Voyvodalık fermanı bu antlaşmaya göre hazırlanmıştı. Fermanda Eflak ve Boğdan Birliği zaman bakımından şartsız olarak kabul edildiği gibi prensin Romanya tahtı üzerindeki veraset hakları da kabul edilmişti. Buna karşılık prens de 1858 Paris Antlaşması'nca tespit edilmiş olduğu şekilde Romanya üzerinde Osmanlı Devleti'nin hükümranlığını tanımayı, 30 bin kişilik kuvvetten fazla bir ordu bulundurmamayı, Babali ile yabancı devletler arasında imzalanmış olan antlaşmaları Romanya içinde muteber saymayı, Romanya'nın Babali'ye vermekte olduğu vergiyi arttırmayı, Romanya'da imparatorluğun diğer eyaletlerinin huzur ve emniyetini bozacak teşekkül ve hareketlere mani olmayı taahhüt ediyordu. Romanya, muhtariyetine kefil olan devletler bu fermanın hükümleri dairesinde Romanya'nın yeni durumunu tanımakta gecikmediler. Bu suretle 10 yıl içinde Romanya kendisini Osmanlı Devleti'ne bağlamakta olan bağları gevşete gevşete milli ve yarı müstakil ırsi bir prenslik haline gelmiş bulunuyordu.